Ayrım 40. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 333. İçinde bulunan durumu ilk bakışta anladığı belliydi. Ancak bir an bile kontrolünü yitirmeden, en gergin olduğu durumlarda bile takındığı vurdum duymaz tavrıyla konuşmaya başladı. Teğmeni yalnız bırakmamış olman çok güzel. Ne kadar iyisin Clara. Aynı anda doğruca kör kadının yanına gitti ve onun karışık gri saçlarını okşadı. Bu okşamayla kadının ifadesi tamamen değişti. Büyük, geniş dudaklı ağzına az önce yerleşmiş olan korku ifadesi bu okşamanın etkisiyle yumuşadı ve kocasını yanında hisseder hissetmez genç bir gelininki gibi savunmasız, utangaç bir gülümsemeye dönüştü. Geniş alnı vuran ışıkla parlıyordu. Biraz önceki hiddetin ardından gelen bu huzur ve güvenlik duygusu tanımlanacak gibi değildi. Kocasının yanında olmasının verdiği mutluluk, benim oradaki varlığımı unutturmuşa benziyordu. Elleriyle bir süre için boşluğu yokladıktan sonra, kondorun ceketine ulaşınca sevinçle tekrar tekrar adamın kolunu okşamaya başladı. Kondor, eşinin yakınında olmasını istediğini anlayarak yaklaştı ve kadın da yorgunluktan bitap düşmüş bir halde bütün ağırlığıyla doktora yaslandı. Kondor gülümseyerek kolunu eşinin boynuna attıktan sonra beni dikkate almadan yineledi. "Çok iyisin Clara." Bu sözleri söylerken sesiyle eşini bir anlamda şımartıyor, okşuyordu. "Çok affedersin," diye söze karıştı biraz önceki öfkesi tamamen kaybolmuş olan kadın. "Beyefendiye onunla konuşmadan önce yemek yemen gerektiğini belirtmem gerekiyordu. Çok acıkmış olmalısın. Bütün gün dışarıda koşuşturdun. Üstelik de bu arada en az 15-20 defa telefon edip seni sordular. Çok affedersin. Bu beye yarın gelmesini söyledim ama..." "Bu defa," diyerek güldü kondor ve yeniden karısının saçlarını okşayarak açıkladı. Güldüğü için karısı kırılmasın diye bunu yaptığını hemen anlamıştım. "Onu başka güne ertelemek düşüncesinde yanılmışsın tatlım. Teğmen Hofmiller çok şükür ki hastam değil. Şehre indiği zaman beni ziyaret etmeye söz vermiş bir dostum. Ancak bu sözünü uzun zamandır gerçekleştirememişti. Gündüzleri görevde olduğu için dost ziyaretleri için ancak akşamları zaman bulabiliyor. Neyse, asıl soruna gelelim. Akşam yemeğinde dostumuz için de iyi bir şeyler var mı?" Kadının yüzünde yeniden aynı gergin ifade belirmeye başlamıştı. Özlem duyduğu eşiyle yalnız kalmak istediği ani korku ifadesinden anlaşılıyordu. "Çok teşekkürler ama mümkün değil," diye söze karıştım aceleyle. "Hemen gitmem gerekiyor. Akşam trenini kaçırmamalıyım. Yalnızca birkaç dostumuzun selamını getirmek ve sizi görmek istemiştim. Bunu da birkaç dakikada halledebiliriz." Kondor endişeli gözlerle beni süzdükten sonra mırıldandı. "Orada her şey yolunda mı?" Ancak bir terslik olduğunu anlamış olmalıydı ki hemen ekledi. "Bakın dostum, beni en iyi anlayan insan daima karım olmuştur. Beni benden daha iyi tanır ve neye ihtiyacım olduğunu çok iyi anlar. Gerçekten de çok açım. Bir şeyler yiyip üstüne bir sigara yakmadan hiçbir şey dinleyecek durumda da değilim. Clara, sence de bir sakıncası yoksa haydi gel yukarı çıkıp baş başa yemek yiyelim. Teğmen bu arada bizi birazcık bekleyebilir. Ona bir kitap ya da dergi veririm, o da biraz dinlenir. Siz de çok yorucu bir gün geçirmişe benziyorsunuz teğmenim." Bana dönerek ekledi. "Yemeğimi bitirip sigaramı yakar yakmaz yanınıza geleceğim. Ama sabahlık ve terliklerimle. Umarım bunun için kusuruma bakmazsınız. Sizin karşınızda resmi olmama gerek yok, değil mi?" "İnanın bana saygıdeğer hanımefendi, gerçekten de görüşmemiz yalnızca 10 dakika sürecek. Daha sonra hemen istasyona gitmem gerek." Bu birkaç sözcük kadının yüz ifadesinin yeniden yumuşamasını sağladı. Sevinçle bana dönerek yanıtladı. "Bizimle yemeğe oturacak zamanınız olmaması ne kötü. Umarım başka bir gün tekrar gelirsiniz." Elini bana doğru uzattı. Bu küçük, ince, zarif, ancak kırışık ve solgun bir eldi. Bu eli saygıyla öptüm. Kondorun kör kadını bir yere çarpmasını engellemek için büyük bir özenle kapıdan geçirip yol göstermesini hayranlık dolu bir saygıyla izledim. Doktor elinde hemen kırılabilecek çok değerli bir şey tutuyormuş gibi davranıyordu. Kapı 2-3 dakika kadar açık kaldı. Yukarı çıkan hafif ayak sesleri duyuluyordu. Sonra kondor yeniden geri döndü. Biraz önceki yüz ifadesi tamamen değişmiş, gergin olduğu zamanlardan tanıdığım uyanık, dikkatli ve ciddi havası geri gelmişti. Hiç kuşkusuz böyle haber vermeden evine gelmemin çok önemli bir nedeni olduğunu anlamıştı. 20 dakika içinde buradayım, o zaman her şeyi konuşuruz. Bu arada kanepeye uzanın ya da koltuğa gömülüp ayağınızı uzatın. Görünüşünüz hiç hoşuma gitmedi sevgili dostum. Çok yorgun bir haliniz var. İkimizin de biraz dinlenip kendimizi toparlamamız gerek. Ardından ses tonunu değiştirerek üçüncü odadan bile duyulabilecek kadar yüksek bir tonda seslendi. Hemen geliyorum sevgili Clara. Canı sıkılmasın diye sevgili Teğmen'e bir kitap verdim. Kondor'un deneyimli gözleri hemen anlamıştı. Gergin ve uykusuz gecenin, gerginlikle dolu günün beni ne kadar yormuş olduğunu ancak şimdi ondan duyunca anlamıştım. Onun önerisine uyarak, onun isteklerine boyun eğdiğimi daha şimdiden hissediyordum. Muayenehanedeki koltuğa uzandım ve başımı iyice geriye yaslayıp ellerimi iki yana salladım. Sıkıntılı bekleyişim sırasında dışarıda karanlık iyice çökmüş olmalıydı. Işık yanmayan odada gözlerim, köşedeki camlı dolabın içinde duran araç gericin madeni pırıltıları dışında bir şey ayırt edemiyordu. Uzandığım koltuğun arka kısmındaki köşede ise pencereden gecenin iyice koyulaşan karanlığı seziliyordu. Gözlerimi kapadım. O anda kör kadının yüzündeki ifadenin, kondorun eli değer değmez gizemli bir şekilde bir anda değişip dehşetin yerine mutluluğun geçmesi gözlerimin önüne geldi. Olağanüstü bir doktor diye düşündüm. Keşke bana yardım edebilseydin. Kafam öyle karışıktı ki, bir başkasına aynen bu kadın kadar huzursuz ve endişeli, korkuyla bakan ve uğruna buraya kadar geldiğim birini düşünmeye çalıştım. Ama bunu pek başaramadım. Birden omzumda bir elin dokunuşunu hissettim. Kondor parmaklarının ucuna basarak zifiri karanlık odaya girmiş olmalıydı. Onu fark etmemiştim. Belki de uyukluyordum. Hemen doğrulmak istedim. Ama omuzlarımdan bastırarak hem yumuşak hem de sert bir harekette kalkmamı engelledi. Lütfen olduğunuz gibi kalın. Ben bir sandalye çekip yanınıza otururum. Karanlıkta konuşmak daha rahat olur. Yalnızca bir tek ricam var. Çok kısık sesle konuşalım. Çok yavaş. Bildiğiniz gibi körlerde işitme duyusu inanılmayacak şekilde gelişiyor. Ayrıca içgüdüleri de gizemli bir biçimde çok güçlü oluyor. Neyse. Bu arada kolumu büyük bir sevecenlikle sanki hipnotize etmek ister gibi okşuyordu. Hiç çekinmeden her şeyi anlatmaya çalışın. Bir sorununuz olduğunu hemen fark ettim. Ne tuhaftı. O anda daha önce hiç düşünmediğim bir şeyi anımsadım. Askeri okulda Irwin adında bir arkadaşım vardı. Sarışın, bir kız kadar güzel ve zarif bir gençti. Hatta sanırım pek anlam vermesem de ona biraz aşık bile olmuştum. Gün boyu birbirimizle neredeyse hiç konuşmazdık ya da sırf çok sıradan şeyler hakkında konuşurduk. Kim bilir, belki de birbirimize duyduğumuz gizli ve sözlere dökülmemiş yakınlıktan utanıyorduk. Akşamları yatakhanede ışıklar sönünce bazen cesaretlenir, komşu yataklarımızda dirseklerimiz üzerinde doğrulur, başlarımızı avuçlarımız arasına alır, başkaları uyurken biz çocukça düşüncelerimizden ve izlenimlerimizden bahsederdik. Ama ertesi sabah yine aynı çekingenlikle birbirimizden uzak durmaya çalışırdık. Yıllarca ama yıllarca çocukluk yıllarımın mutluluğu ve sırrı olan bu fısıldaşmaları, bu itirafları anımsamadım. Ama şimdi karanlıkta uzanmış yatarken başlangıçtaki niyetimi, kondora kendimi göstermeme düşüncemi tamamen bir kenara itmiştim. Hiç istemediğim halde ona karşı tamamen samimiydim. Tıpkı bir zamanlar okul arkadaşıma çılgın çocukluk yıllarımızın küçük hayal kırıklıklarını ve çılgın düşlerini anlattığım gibi kondora içimi dökmeye başladım. Belki de böylece itiraf edip rahatlamanın gizemli huzurunu duymak istemekteydim. Edith'in hiç beklenmedik patlamasını, bunun karşısında duyduğum korkuyu, dehşeti, hayal kırıklığını, çaresizliği hiçbir şey gizlemeden anlattım. Bunda karşımdakinin arada sırada başını oynatması nedeniyle parlayan gözlük çerçeveleri dışında hiçbir hareket ya da sesin olmadığı yoğun karanlığın da etkisi vardı hiç kuşkusuz. Sonra uzunca süren bir sessizlik oldu. Hemen ardından da bu sessizliği yaran tuhaf bir çatırtı. Sanırım kondor parmaklarını birbirine geçirmişti ve bu duyulan el eklemlerinin çatırtısıydı. "Demek sorun bu," dedi isteksizce homurdanarak. "Ne kadar aptalım. Böyle bir şeyi nasıl atlayabildim?" Hep aynı şey. Hastaların hastalığına kendimi öylesine kaptırıyorum ki hastanın kendisiyle ilgili sorunları fark edemiyorum. Sürekli muayene edeyim ve semptomları izleyeyim derken en önemli şeyi hastanın o insanın iç dünyasında olup biteni atlıyorsunuz. Aslında bu küçük kızda bir tuhaflık hissetmediğimi de söyleyemem. O gün muayeneden sonra ihtiyara başka birinin de tedaviye karışıp karışmadığını sorduğumu anımsarsınız. Bu hemen bir an önce iyileşme isteği beni şaşkına çevirmişti. Başka yabancı birinin daha bu işte parmağı olduğundan ciddi olarak kuşkulanmıştım. Ama doğrusu bu ya, bunun bir fizyoterapist ya da şarlatanın teki olduğunu düşünmüştüm. Bir hokus pokusla başının döndürüldüğünü, boş umutlara kapıldığını düşünmüştüm. Ne tuhaf, en basit, en doğal ve en mantıklı nedeni düşünemedim bile. Gözümün önünde duranın farkına varamadım. Bu ergenliğe geçiş yıllarında genç kızların doğasında var olan aşık olma gereksinimini anlayamadım. Bunun şimdi tam bu günlerde hem de bu kadar şiddetli ve üzücü bir şekilde ortaya çıkması ne kadar kötü ve zamansız. Aman Tanrım, zavallı küçük kız. Ayağa kalkmıştı. Oda içinde gidip geldiğini ve içini çektiğini duyuyordum. Tam da bu seyahat olayını tasarlarken bunun ortaya çıkması çok korkunç. Üstelik artık bunu engellemek de olanaksız. Çünkü artık yalnızca kendisi için değil, sizin için de iyileşmek istiyor. İyileşemeyeceğini öğrenince bu onun için ne korkunç bir darbe olacak. Dayanamayacağı kadar korkunç bir darbe. Büyük umut ve isteklere kendini kaptırdığı için biraz iyileşme sağlansa bile artık bununla yetinmesi olanaksız. Hiçbir iyileşme onu tatmin etmeyecek. Tanrım, ne kadar büyük bir sorumluluk yüklendiğimizin farkında mısınız? Birden karşı koyma gereksinimi duydum. Benim de bu işe karıştırılmış olmama sinirlenmiştim. Buraya özgür kalmak için gelmiştim. Karanlıkla söze karıştım. Sizinle tamamen aynı düşüncedeyim. Sonu çok belirsiz, karanlık bir durum bu. Onu bu çılgınlıktan, bu delicesine ihtirastan hemen vazgeçirmeliyiz. Hemen olaya müdahale etmelisiniz. Ona açıkça demelisiniz ki, ne söylememi istiyorsunuz? Yani ona bu aşkın bir çocukluk, bir saçmalık olduğunu, onu buna inandırmalısınız, onu ikna etmelisiniz. Onu ikna etmek mi? Ne konuda? Bir kadını aşık olmamaya, ihtirasla sevmemeye mi ikna etmeliyim? Hissettiklerini hissetmemesi gerektiğini mi söylemeliyim? Severken sevmemesi gerektiğini mi? Bu yapılabilecek en yanlış şey olur. Tabii aynı zamanda en büyük aptallık. Siz hiçbir tutkuya, aşka mantıkla yanaşıldığını duydunuz mu? Hiç ateşe yanaşıp yanma demek ya da yangına gidip de yangın çıkarma demek olası mı? Bir hastaya, bir sakata, senin de sevmeye hakkın olabileceğini düşünüp kendini kandırma. Böyle bir ihtirasa kapılıp üstelik de karşılık beklemeyi nasıl bekleyebilirsin? Sakat olduğunu bil, öyle davran. Kendi köşene dön. Dünyaya küs. Çeneni kapa, kendini unut gitsin demek ne kadar insanca, ne kadar doğru bir davranış olur bilemiyorum. Sanırım bu zavallıya bunları söylememi bekliyorsunuz. Bunun sonucunun iyi olacağını mı düşünüyorsunuz? Ama bunu sizin, niçin ben, tüm sorumluluğu üzerine alan siz değil miydiniz? Niçin şimdi yalnızca ben oluyorum? Ama ona benim durumu açıklamam gerekmezdi. Hatta özellikle söylememelisiniz. Önce çıldırtıp sonra mantıklı davranmasını istemek bu olacak şey değil. Bir bu eksikti. Tam aksine onun bu tutkusundan rahatsızlık duyduğunuzu bu zavallıya en ufak bir hareketinizle ya da ses tonunuzla bile belli etmemelisiniz. Bu bir insanın kafasına baltayı indirmekten farksız olur. Yaşamı boyunca altından kalkamayacağı bir yıkıntıya neden olur. Ama konuşmak istesem de sesim çıkmıyordu. Birinin ona bunu anlatması gerekiyor. Neyi anlatması? Biraz daha açık konuşur musunuz? Yani demek istiyorum ki bunun çok anlamsız olduğunu, saçmalık olduğunu, olanaksızlığını, yani daha sonra ben sustum. Kondor da susuyordu. Benim konuşmamı bekliyor olmalıydı. Sonra kapıya doğru kararlı iki adım atıp elektrik düğmesini çevirdi. Keskin bir ışıkla acımasızca birdenbire ışıldayan üç ampulden yayılan kuvvetli ışıkta gözlerim kamaştı ve gözlerimi kapadım. Bir anda odanın içi gündüz gibi olmuştu. Demek böyle diye mırıldandı kondor kızgınlıkla. Demek böyle Teğmen. Size rahat ortam sağlamanın pek de doğru olmadığını görüyorum. Karanlığa sığınıp bazı şeyleri söylemek kolay. Ama öyle şeyler var ki söylenirken göz bebeklerini ta içine kadar görmek çok önemli. Artık gevelemeyi bırakın Teğmen. Fikrinizi açıkça belirtin. Burada doğru olmayan bir şeyler var. Buraya kadar yalnızca bana bu mektupları göstermek için geldiğinize inanamıyorum. Başka bir şey olmalı. Aklınızda bir şeyler olduğunu seziyorum. Ya açıkça konuşun ya da izin verin ziyaretiniz için teşekkür edip sizi kapıya kadar geçireyim. 40. ayrımın sonu. Sayfa 340.